Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'in 65. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bir örnek vaka çalışması yapmak istiyorum. Çalıştırdığım insanlardan birinin durumunu, antrenman programını, günlük yaşantısını, nerelerde hata yapıyor, performansını arttırması için neler yapabilir? Bunları konuşurken sizlere de güzel fikirler vereceğini düşünüyorum. Çünkü zaten herkesin belli başlı problemleri aynı. Kilo verme, kas yapma, performansı arttırma aslında sadece nasıl antrenman yaptığımız, beslendiğimiz ve uyuduğumuzla alakalı değil. Daha farklı metrikler de var, dikkat etmemiz gereken faktörler de var. Belli bir ahenk, düzen, denge oluşturulunca vücut ideal performansı sergileyebiliyor. Bu bölümde de bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Kan testinin biraz detaylarına girmek istiyorum. Çünkü bu çalıştırdığım kişiyle kan testi konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadık. Şimdi öncelikle bu şahıs hakkında kısaca bilgi vereyim. Haftada 3 gün çalıştırdığım 30 yaşlarında bir kadından bahsediyorum. Bu kişinin genel olarak şikayetçi olduğu bazı sıkıntılar var. Mesela omzunda sürekli olarak bir ağrı söz konusu. Baş ağrısı olabiliyor, düşük enerji, uyku düzensizliği, antrenmanlarda halsizlik, güçsüzlük, zaman zaman sindirim problemleri, vücudunun aşırı su tutması, bunun sonucunda fazla kilo aldığını düşünmesi, ne kadar antrenman yaparsa yapsın sonuç alamadığını düşünmesi ve ben de antrenörü olduğum için bunun bir kısmının sorumlusu olarak beni tutması. Dolayısıyla aramızda böyle bazı münakaşalara sebep oluyor. Bu konuşmaları size de yansıtmak istiyorum. Çünkü sen de herhangi bir antrenörle çalışıyor olabilirsin, çalışmıyor olabilirsin. Olay sadece antrenman yapmakla bitmiyor. Perde arkasında dikkat etmen gereken birçok şey var. Bu konulardan detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum bu bölümde. Tabii ki de burada bahsedeceklerimin hepsini bu kişiyle de zaten konuştum. Fakat bu davranış değişikliklerini yapmak ve inanç sistemini yıkmak kolay olmuyor. Az önce saydığım şikayetler bu kişinin bakış açısından olayın nasıl göründüğü, bir de benim bakış açımdan olayın nasıl göründüğünü anlatayım size. Yani bu kişi neden bu problemleri çekiyor? Biraz bunlardan konuşalım. Öncelikli olarak boynundaki ağrıdan başlayacak olursak postürü bozuk, kemik yapısı değişmiş, sinire baskı yapıyor. Bunun temel sebebi de çalışma pozisyonundan kaynaklanıyor. Sürekli olarak oturup bağdaş kurup koltukta böyle kamburu çıkarak uzun saatler çalışıyor. Aynı zamanda akşamları uyuma problemi var. Gece geç saatlere kadar oyun alışkanlığı var. PlayStation'da arkadaşlarıyla online oyun oynayan bir kişi. Günde maksimum 30-40, hadi taş çatlasın biraz ısrar edersem 50 gram proteine kadar çıkıyor. Yeterli kalori almıyor. Günde 1 ya da 2 ana öğün, geri kalan öğünlerde de sürekli olarak sıvı kalori alıyor. Yani şekerli içecekler tüketiyor. Haftada en az bir kere arkadaşlarıyla birlikte yoğun alkol tüketimi var. Aşırı kahve tüketimi var. Antrenmanda bile sürekli olarak set aralarında kahve yudumluyor. Bunun akabinde yeterli su içmiyor. Zaten yeterli su içmediğinde, aşırı kahve ve alkol tükettiğinde vücudun aslında daha da dehidre oluyor. İçtiğin suyu vücudun atıyor idrar olarak. Dolayısıyla kan volümün düşüyor. Bunun detaylarına birazdan geleceğim. Gece geç saatlere kadar oyun oynadığı için, televizyon ışığına maruz kaldığı için uyku problemleri var. Dolayısıyla sabah geç saatlere kadar uyuyor. Circadian ritmi, biyolojik saati alt üst olmuş durumda. Bu da hormonal profiline direkt olarak yansıyor. Kilo aldığını düşündüğü için, alkolden dolayı da vücudu sürekli olarak deri altında su tuttuğu için kardiyo ile kilo verebileceğini, kalori yakabileceğini düşünüyor. Bu yüzden de sürekli olarak ağırlık antrenmanlarının üzerine kardiyo yapıyor. Bu da aslında sisteme yeterli enerji, özellikle de protein girmediği için kas kaybına sebep oluyor. Vücut zaten dehidre olmuş durumda. Bir de ter atarak kalori yakmaya çalışınca iyice susuz kalıyorsun. Bunlar da vücutta ekstra inflamasyona sebep oluyor vesaire. Şimdi bütün bu problemler mevcutken, benim bakış açımdan bütün bunlar böyle apaçık, bariz bir şekilde görünürken, karşı tarafın düşüncesi de şu: ya ben her şeyi yapıyorum, haftada 3 gün antrenman yapıyorum, personal training'e, spor salonuna yaklaşık 4 haftada bir $2000 para ödüyor. Bütün bunları yapmama rağmen benim çok fit olmam lazım, neden sonuç alamıyorum diye, ağrılarım var, sızılarım var falan diye de ara ara yakınıyor. Tabii ki belli başlı değişiklikler yaptık. Hani ben şu an biraz olayı bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyorum ama bahsetmediğim şeyler de var. Güç kapasitesi arttı. Başladığımızdan bu yana ciddi bir kilo verdi. 57-56 kilolarda şu an. Fakat sürekli olarak TikTok'tan işte kendini kıyasladığı için başka insanlarla çok daha iyi olabileceğini düşünüyor. Ve her antrenmana geldiğinde de zaten sosyal medyada öğrendiği şeyleri bana gösteriyor. Hani bu böyle olması gerekiyormuş, şöyle olması gerekiyormuş. Ya biz de şunları yapalım mı, bunları yapalım mı gibisinden. Zaten Çinli kendisi de. Çok rahat bir hayatı olduğu için stres toleransı çok düşük. En ufak bir şeyde stres yapıyor. Genellikle ailesinden aldığı parayla geçindiği için çalışma derdi yok, geçim derdi yok. Dolayısıyla 14 Şubat yaklaştığında sevgililer gününde sevgilisi olmaması onu strese sokuyor. Resting heart rate'ini yükseltiyor. Set aralarında kalp atımı 170'lere kadar çıkıyor. Çok sert bir antrenman yapmamamıza rağmen. Bütün bunlar tabii böyle bas bas bana problemler gözüme çarpıyor, bağırıyor. Fakat kişide bu değişikliklerin hepsini bir anda yapamıyorsun. Yavaş yavaş önem sırasına göre açıklamaya, anlatmaya çalışıyorsun. Öncelikli olarak uykunun önemiyle başlıyoruz ama uykuyu düzene sokmasının ihtimali yok. Oyun gerçekten büyük bir bağımlılık. Bir de arkadaşlarıyla oynadığı için hani akşam katılmadığında diğerleri büyük ihtimal baskı yapıyor. Dolayısıyla uykuyu düzeltme ihtimalimiz yok. Hani ben de yokluyorum neleri düzeltebiliriz gibi. Proteini arttırmaya çalıştık. Benim yaptığım bir yoğurt shake'i var, yüksek proteinli. Onun tarifini verdim. Bak böyle yapabilirsin. Çok kolay hazırlanıyor. Sadece 2 dakikanı alacak. Ve yaklaşık 50-60 gram protein içeriyor. Yani senin bir günde almadığın proteini bu shake'ten alabilirsin şeklinde. Onu anlattım. 1-2 hafta hani arada bir uyguladı, ondan sonra uygulamadı falan. Onda da böyle tam sürekliliği sağlayamadık. Tabii bunları yapmadığında antrenmanda enerjisi de çok yüksek olmuyor. Dolayısıyla güç kapasitemizi arttıramıyoruz ne kadar uğraşırsak uğraşalım. Yetersiz enerjiyle ağır kilo kaldırmaya kalktığın zaman postürün de bozuluyor, formun da bozuluyor. Dolayısıyla ağır kilo kaldırmaya çalışmak mantıklı da olmuyor. Belli bir süre sürekliliği sağladığımızda antrenmanlarda belli bir sonuç aldığımızda işte haftada bir gün zaten arkadaşlarınla alkol içtiğinde alkol boş kaloriden ibaret. Üzüm suyundan, fermentesinden damıtılarak yapılan bir içecek değil mi? Dolayısıyla full şeker dolu. Şeker dışında başka hiçbir şey almıyorsun ve konsantre halinde alıyorsun bu şekeri. Yani çok yüksek oranda herhangi bir protein, mineral, vitamin almadan sadece şeker sokuyorsun vücuduna. Dolayısıyla bu insülin direnci oluşturuyor, vücutta inflamasyona sebep oluyor, deri altında su tutuyor. Uykunu etkiliyor, ertesi gün çok daha geç kalkıyorsun, iştahın doğru düzgün olmuyor, hangover dediğimiz durumla baş başa kalıyorsun ertesi gün. Belli başlı eklem ağrılarını hissediyorsan çok yüksek ihtimalle gün içinde sürekli olarak yaptığın hareket paternlerinin bazılarında bozukluk var demektir. Çünkü o ağrı tetikleniyorsa, vücuduna bu sinyal gidiyorsa bir şeyin yanlış olduğu anlamına geliyor. Vücudun seninle iletişime geçmeye çalışıyor. Fakat senin bunu algılaman lazım. Tabii ben de sadece haftada 1, 2, 3 yani 3 seans yapıyoruz. 3 saat görerek bu kişinin hayatında ne kadar değişiklik yapabilirim? Benim gözümde değiştirilmesi gereken konular çok bariz. Zaten sorduğum sorularla onun da bunun farkına varmasına yardımcı oluyorum. Fakat alışkanlıklar o kadar güçlü ki gerçekten değiştirmek kolay değil. Şimdi çalışma pozisyonu koltukta bağdaş kurarak ve laptopunda omuzlar öne doğru yuvarlanmış bir şekilde, kambur bir şekilde çalışarak bu ağrıyı nasıl azaltabilirsin? Bu pozisyonun değişmesi lazım öncelikle bu ağrının azalabilmesi için. Daha sonrasında kemik olması gereken yere oturunca gergin kaslar gerdirilip güçsüz kaslar güçlendirilince tekrardan vücut raya sokulacaktır. Bunu böyle sürgülü bir kapı gibi düşünebilirsin. Sürgülü kapı raydan çıktığında sürekli olarak ses çıkarır ve sürtünme yapar. Eklemler de bu şekilde olması gereken pozisyondan çıktığında, raydan çıktığında sürtünme yapar ve her sürtünme sonrasında da o sinirler aracılığıyla, elektrik kabloları aracılığıyla sana acı sinyalini iletir. Ayrıca yeterli kalori almadığında, alman gereken besinleri yeterli miktarda almadığında enerjin düşecektir. Dolayısıyla kahve gibi stimülelere çok daha fazla bağımlı hale gelirsin. Bir şekilde vücudunun fonksiyon göstermesi gerekiyor. Sabah kalktıktan sonra antrenmana gidiyor ya da alışverişe gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bunlar için bir enerji gerekiyor. Vücudunu beslemediğin zaman bu tarz tetikleyici maddelere çok daha fazla ihtiyaç duyuyorsun. Ve bunları kullandıkça daha da bağımlı hale geliyorsun. Kafein en fazla bağımlılık yapan maddelerden bir tanesi şekerden sonra. Ve bu yaşam stilinin de yıllar boyunca sürdürdüğünü düşünürsek bu durumdan çıkmak, kurtulmak kolay olmuyor. Birer birer yaşamsal değişiklikleri yapmak gerekiyor. Bunların ikna süreci, kendini gerçekten disipline edebilmen, disipline ettikten sonra bu yaşamsal değişiklikte sürekliliği sağlayabilmen gerçekten çok zor ve değiştirilecek de bir sürü şey olduğunu düşünürsen, hedeflediğin fiziksel değişimi elde etmek için de bunları ele alman gerekiyor öncelikle. Bu konuda şu örneği vermek istiyorum. Yani sen fiziğini değiştirmek istiyorsan, kas gelişimi, yağ yakımı, artık amacın neyse, fiziksel olarak performansını bir şekilde bir tık daha ileri taşımak istiyorsan yapabileceğin iki şey var. Birincisi gaza basmak, ikincisi ayağını frenden çekmek. Bunların hepsi, bahsettiğim şeylerin hepsi aslında bir fren. Yani senin vücudun normal şartlarda gelişmek için, adapte olmak için, senin yolladığın strese adapte olup güçlenebilmek için can atıyor. Fakat sen sürekli olarak gaza basmaya çalışırken aynı zamanda fren yapıyorsun. Dolayısıyla yerinde patinaj çekiyorsun. Aynı zamanda motoru zorlamış oluyorsun. Uzun vadede hararet yapıp burnout olup sonra vazgeçiyorsun. Diyorsun ki ya ben ne yaparsam yapayım olmadı. Herhalde bende bir problem var. Özgüvenin düşmeye başlıyor. Kendini de sosyal medyadan sürekli bunu başarabilen insanlarla kıyasladığında da belki de egzersizi tamamen hayatından çıkartma kararı alıyorsun. Sahip olduğun alışkanlıklar, bağımlılıklar üstün geliyor. Egzersizle sağlıklı yaşamla olan ilişkiyi hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde kuramamış oluyorsun. Böyle bir durumda yapılacak en etkili şeylerden bir tanesi öncelikle kan testi yaptırıp mevcut halinin farkında olmak, vücudunda neler oluyor, bir uzman tarafından bunların değerlendirilmesi. Tabii ki bunlarda da bazı sıkıntılar var. Bu kan sonuçlarının nasıl yanıltıcı olabileceği konusunda detaylı bilgiye de gireceğim birazdan. Bunun öncesinde vücudumuza iki farklı stres yüklediğimizin farkına varmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi görülebilir, aşikar stres, bir tanesi de gizli stres olarak adlandırabiliriz. Bu aşikar stresler neler? İşte gereğinden fazla kalori almak olabilir ya da gereğinden az kalori almak olabilir. Alkol tüketimi, kahve tüketimi olabilir. Gereğinden fazla antrenman yapma olabilir. Bunların hepsi bariz bir şekilde fark edebileceğimiz, üzerimizde fiziksel olarak hissedebileceğimiz stresler. Bir de gizli stresler var. Gizli stresler de neler? Mesela vitamin mineral eksiklikleri ya da besin eksiklikleri. Bunlar üzerimizde varlığını kolay kolay hissettirmiyorlar. Yani mesela sen sabah kalkıp hiçbir zaman şöyle diyemezsin. Ya galiba vitamin D değerlerim düştü. Ya da işte magnezyum değerlerim çok iyi değil. Akşamları uykuya rahat geçemiyorum falan. Hani böyle bir şey deme ihtimalin yok. Dolayısıyla burada kan testi kesinlikle yapılması gerekiyor. Bu gizli streslerin farkına varabilmen için. Çünkü herhangi bir şey vücudunda eksik olduğunda denge bozuluyor. Bu da senin hali hazırda şikayetçi olduğun bazı şeylerin asıl sebebi olabilir. Mesela sen uykusuzluktan şikayet ediyorsundur ya da fazla kilo almadan şikayet ediyorsundur. Eklem ağrılarından, düşük enerjiden şikayet ediyorsundur. Bunlar sadece bir semptom ama bu semptomların ana kaynağına gittiğinde besin eksiklikleri olabilir. Kan değerleriyle ilgili konu açıldığında birçok insan nedense hemen ya benim kan değerlerim çok iyi, ne zaman baktırdın? İşte 2 sene önce baktırmıştım, çok iyi. Ya haftadan haftaya bile değişebilen bir değer için sen 2 sene önce baktırmış olman hiçbir anlam ifade etmiyor. Ya da sen kendini çok iyi hissediyor olabilirsin. Adama ya da bazen şunu diyorum, işte uyku kalitesini arttırmak lazım. Ya ben çok iyi uyuyorum falan diyor. Antrenman programlamasına dikkat etmek lazım diyorum. Ben çok iyi antrenman yapıyorum, çok sert antrenman yapıyorum. Ya demek ki senin iyi tanımınla olması gereken tanım birbiriyle uyuşmuyor. Sen öyle zannediyor olabilirsin. Kendini dünyanın en iyi programını takip ediyor zannedebilirsin. Ya da deliksiz bir şekilde 8-9 saat uyuyorum ben diye düşünebilirsin. Ben çok iyi besleniyorum. Her öğünde protein yiyorum. Ne kadar yiyorsun diyorum mesela. Hesaplıyoruz, oturuyoruz. 40 gram, 50 gram. Her öğünde protein yiyorsun da ne kadar yiyorsun? Sen midenin kapasitesi dolduğunda zannediyorsun ki ya ben bayağı protein yedim. Ama oturup kağıda döktüğümüzde doğru düzgün besin almamışsın bile. O yüzden öncelikli olarak bir bildiklerinin yanlış olabileceğini kabul etmek gerekiyor bu noktada. Senin odandaki karbondioksit miktarının çok yüksek olması her nefes aldığında daha fazla karbondioksit, daha az oksijen alman uyku kaliteni direkt olarak düşürür. İstediğin kadar deliksiz uyu. İstediğin kadar iyi beslendiğini düşün. Eğer aktivite seviyelerinle, yani girenle çıkan birbiriyle uyuşmuyorsa, kaslarını beslemek için yaptığın antrenmana göre, çalışma stiline göre artık burada birçok değişken etken var. Bunlar birbiriyle örtüşmüyorsa yine besin eksiklikleri çekme ihtimalin çok yüksek. 10 numara beslensen bile her şeye rağmen vücudunda inflamasyon yüksek olduğu için, stres kontrolünü iyi bir şekilde yapamadığın için aynı şekilde sindirim problemleri çekebilirsin ya da besin eksiklikleri çekebilirsin. Çünkü ağzından soktuğun her şeyi vücudun absorbe edebilecek diye bir şey yok. Eğer vücudundaki inflamasyon seviyesi yüksekse inflamasyonu ne yükseltir? Herhangi bir şey yükseltebilir. Sindiremediğin bir şeyi sürekli olarak yemeye çalıştığında, mesela bu benim için acı yiyecekler. Acı yediğim zaman sindirme kalitem direkt olarak düşüyor. Soğan, sarımsak gibi şeyleri mesela yediğimde aynı şekilde sindirim kalitem düşüyor. Alkol içtiğinde sindirim kaliten direkt olarak düşer. Vücudun alması gereken, o besinden absorbe etmesi gereken şeyleri ideal seviyede ememez bağırsaklarda. Sadece ağzından içeriye sokmuş olursun o besini. Hatta gereğinden fazla yükleme yapıp boşaltma yapamadığın için de vücudundaki inflamasyon seviyeleri çok daha fazla artar. Bu durumlarda aralıklı oruç tutma teknikleri kullanılabilir. Sindirim problemlerine sebep olan şey her neyse bunlar diyetten çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda kan dolaşımının düzenli olarak hızlandırılması gerekiyor. Kanın vücutta dolaşıp bir şekilde bu maddelerden kendini arındırması gerekiyor. Hareket etmeyen kan, kandaki şeker seviyesini de kontrol altına alamayacaktır. Kandaki şekerin bir şekilde vücutta ihtiyaç yaratılarak kullanılması gerekiyor. Eğer bu ihtiyaç yaratılmazsa, şeker bütün iç organları rahatsız etmeye, yıpratmaya başlar. Hızlı bir şekilde aslında sistemini yaşlandırmaya başlarsın. Çok basit bir şekilde sağlığını genel olarak arttırmak istiyorsan, tutuş gücüne odaklanman gerekiyor mesela. Bu konuda yapılan araştırmalar gerçekten çok ilginç. Sadece bir şeyi ne kadar sıkı tutabildiğin, ne kadar ağır kilo kaldırabildiğin, vücut ağırlığını ne derece taşıyabildiğin aslında senin kan değerlerinin ne kadar iyi olabildiğini, kardiyovasküler sisteminin ne kadar sağlıklı olduğunu, kas kapasitenin ne kadar ideal seviyede olduğunu gösteriyor. Bütün bunların hepsi de senin aynı şekilde kan şeker seviyesi, kan basıncı, bütün bunlar da zaten senin ne kadar uzun süre yaşayabileceğini bize gösteren parametreler. Dolayısıyla sadece güç kapasiteni arttırarak, tutuş gücünü arttırarak hayat kaliteni yükseltmen çok muhtemel. Alzheimer hastalarında bile bunu gözlemliyorlar. Senin tutuş gücün arttıkça unutkanlık rahatsızlığına yakalanma riskin azalıyor. Sadece tutuş gücünü arttırmak da yetmiyor. Aynı zamanda sağ ve sol arasındaki denge de önemli. Eğer sağ ve sol elinin tutuş gücü arasında %10'dan daha fazla bir fark mevcutsa, sinirsel olarak performansının, vücudunun güç üretiminin düşüşe geçme ihtimali yüksek. Tabii ki burada düşünülmesi gereken çok daha fazla şey var. Bu araştırmada birçok şey dikkate alınmıyor. Yani kişinin mesela mesleği gereği sadece bir kolunu kullanan bir adam olabilir. Ya da profesyonel bir sporcudur, sporu gereği sadece bir tarafını antrene ediyordur. Dolayısıyla bu güç farklılığı zaman içinde oluşacaktır. Fakat her şeye rağmen iki elinin tutuş gücü arasındaki seviyeyi mümkün olduğunca birbirine yakın tutmak gerekiyor. Yani sen bir elinde 40 kilo taşıyorsan diğer elinde %10 fark 36 yapar. 36 ve üzerinde taşıman gerekiyor. 36 ve altında taşıyorsan ya da toleransı aynı seviyelerde daha düşükse bu senin sinir sisteminin yeteri kadar bu noktada performans sergileyemediğini gösterir. Bu neden önemli? Çünkü sen vücuduna güç üretmesi için bir emirde bulunuyorsun. Bir taraf bunu gerçekleştirebiliyor, diğer taraf %10'dan daha az performansla gerçekleştirebiliyor. Bu demek oluyor ki senin vücudundaki iletişim sistemi bir tarafta düşüşe geçmiş. Sen ona emir vermene rağmen, yani maksimum eforla aynı seviyede güç üretmeye çalışmana rağmen bir taraf diğer taraftan daha güçlü. Bu da uzun vadede mutlaka ama mutlaka problemlere sebep olacaktır. Hem sağlıksal sinirsel hastalıklara hem de kas dengesizliklerine, postür bozukluklarına sebep olacaktır. O yüzden tutuş gücünüzün sağ ve sol arasında eşit olduğuna emin olun. Değilse de bunu güçlendirmek için, eşitlemek için çalışmalara başlayın. Bununla alakalı 31. bölümde zaten detaylı bilgileri verdim size. Hangi hareketleri yapabilirsiniz? YouTube'da da bununla alakalı yine birkaç video mevcut. Dersimiz Fitness kanalına giderek bu videoları inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela tutuş gücünü geliştirmek için bütün antrenmanları yapıyorsundur. Kas kapasiteni arttırmak için, genel olarak kuvvet kapasiteni arttırmak için. Fakat bir sonuç alamıyorsundur. Belki böyle bir insansın. Bu noktada yine kan testi çok önemli. Mesela vitamin D eksikliği kesinlikle güç artışına engel olacaktır. Aynı şekilde daha birçok sebebe, probleme sebep olabilir. Testosteron düşüklüğü, halsizlik, bilişsel yeteneklerinde düşüş, mental sağlığında problemler, sindirim kalitenin azalması, bütün bunlara sebep olabilir sadece vitamin D düşüklüğü. Ve şimdi sen kan testi yaptırdığın zaman şöyle bir sıkıntı söz konusu. Her şirketin database'i farklı, yani topladığı bilgiler farklı. Bu kan testindeki ideal oran tamamıyla şirketin veri tabanına bağlı. Yani onlar bu kan testi yaptığı insanların ortalamalarını alarak aslında o normal rakam aralığını belirliyorlar. Spesifik hormonlar için, vitaminler ve mineraller için. Dolayısıyla şirketten şirkete normal olan şey az da olsa değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda yine ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. E tabi bunları yaparken etnik unsurlar da dikkate alınması gerekiyor. Çünkü mesela vitamin D olarak bakacak olursak, kişinin cildinin koyuluğu bile onun güneş ışığından ne derece yararlanabileceğini etkiliyor. Çünkü güneş ışınları belli bir ışık frekansıyla, dalgasıyla bizim cildimize vuruyor. Dolayısıyla cildimizdeki pigmentler de bu güneşi ne kadar absorbe edeceğimize karar verebilir. Aynı zamanda bu değerler mesela genellikle %2,5 rakam aralıklarıyla belirleniyor. Yani %2,5 yukarıda ya da aşağıda olsa hala daha normal kategorisinde değerlendiriliyorsun. Şimdi bazı değerlerin bu %2,5'un üst kısmına yakın olabilir. Bazı değerlerin alt kısmına yakın olabilir. Ama hala daha normal olarak doktor senin kan sonuçlarını yorumlayabilir. Yani sadece demek istediğim kan sonuçlarının normal olarak görünmesi senin kan sonuçlarının normal olduğunu ya da çok sağlıklı bir birey olduğunu göstermiyor. Çünkü genel toplumun yapısına baktığın zaman ortalama gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Yani toplumun sağlığı gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Bu net bir şekilde ortada. Dolayısıyla bu kan değerlerinde normal olarak algılanan değerler de sürekli olarak değişiyor. Yani sen bir atletle, sürekli olarak egzersiz yapan, antrenman yapan bir adamla koltukta oturan, işte fries yiyen, burger yiyen bir adamın, herhangi bir fiziksel aktivite yapmayan bir adamın kan değerlerinin normal, aynı olmasını bekleyemezsin. Yani aynı değer aralığında olmasını bekleyemezsin. Bu adam koltukta oturup bütün gün fries yerken, hareket etmiyorken kan değerleri normal çıkabiliyor. Fakat bir atlet gittiğinde, sürekli olarak, düzenli olarak antrenman yapan bir adam gittiğinde onun kan değerleri normal çıkmıyor mesela. Ben de aynı şekilde burada da yaptım, Türkiye'de de yaptım. Her seferinde doğal testosteronum olması gerekenden daha yüksek çıkıyor. Ama bu benim normal, sağlıksız olduğumu gösteriyor? Hayır, sadece daha farklı bir yaşam stiline sahip olduğum için belli başlı kan değerlerimin daha yüksek olması ya da daha düşük olması artık hangisinden bahsedeceğimize göre değişir. Kesinlikle normal. Aynı zamanda kendini bu normal olarak tanımlanan değerlerin arasında sıkıştırmaya çalışmak da sağlıklı bir şey değil. Çünkü yine çalıştırdığım insanlarla yaptığımız konuşmalar arasında geçiyor. Hani mesela vitamin D değerlerin düşüktür, supplement alırsın, yükseltmeye çalışırsın. Ama belli başlı hormonlarında dengesizlik varsa ya da diğer vitamin minerallerde dengesizlik varsa her zaman supplement alıp onu yükseltmeye çalışmak iyi bir fikir değil. Çünkü vücudunda belli başlı şeyleri yükseltirken belli başlı şeyler de değişiyor. Yani sadece onu yükseltmiş, iyileştirmiş olmuyorsun. Ve her şey normal görünmesine rağmen dediğim gibi aslında sahip olduğun semptomların, şikayetlerin kaynağı kan sonucunda görünmeyebilir. Bazen belli başlı şeylerin normal görünmediğinde aslında daha sağlıklı olacağın anlamına gelebilir. Günün hangi saatinde kan değerlerine baktırdın? Su tüketimin nasıldı? Çünkü su tüketimi direkt olarak kan yoğunluğunu belirleyen bir şey. Yani senin kan volümün arttıkça, kandaki su miktarı arttıkça bu değerlerin hepsi direkt olarak değişir. Sadece su içmek yeterli değil, aynı zamanda tuz tüketimine de dikkat etmen gerekiyor ki bu su vücudunda tutunsun. Aynı şekilde karbonhidrat. Karbonhidrata baktığın zaman carbohydrate, yani sulanmış karbon demek carbohydrate. Karbon ve hidrojen var bileşiğinde. O yüzden her karbonhidrat dediğimizde aslında vücudumuzda hidrojen miktarını, su miktarını da arttırmış oluyoruz. Bu noktada kişinin diyeti de önemli. İşte su miktarı, yaşam stili, hangi saatte kalkıyor, hangi saatte yatıyor, günün hangi saatinde kan değerlerine baktırdı, kan verdi, ırkı ne durumda bu kişinin, yaşı, fiziksel aktivite seviyesi. Yani burada herkes için normal olarak kabul edilen bazı değerler var. Fakat bu değerler herkesin aynı aralıkta olması gereken değerler değil. Bugün günümüzde ideal olarak belirlenen testosteron seviyeleriyle bundan 50 yıl önceki testosteron seviyeleri kesinlikle aynı değil. Zaten toplumda dediğim gibi her zaman ortalama alınıyor. Yani milyonlarca kan değer sonucu arasından ortalama alınarak normal rakamlar, ideal rakamlar bu şekilde belirleniyor. Dolayısıyla toplumun ortalama standartlarından daha sağlıklı bir hayata sahipsen kan sonuçlarında bozuk, sağlıksız görülebilir. Ayrıca vitamin D konusundan bahsediyorken şunu da söylemek istiyorum. Çoğu insan üzerine işte güneş kremi sürerek saatlerce güneşin altında yatıyor, bronzlaşmaya çalışıyor. Bu senin güneşi absorbe etme yeteneğini azaltıyor ve güneş ışığına bu kadar maruz kalman sağlıklı bir durum da değil. Ve güneş ışığından faydalanabilmek için güneşin her yerine değmesine gerek yok. Hani sadece yüzüne değmesi, ellerinin bu güneşi görmesi yeterli. Balkonda oturarak da bunu yapabilirsin. 10 dakika, 15 dakika bile yeterli olacaktır. Hani biz genelde her şeyin bokunu çıkartmayı sevdiğimiz için hani güneş ışığı alıyorum, o yüzden bunu justify yapıyorsun böyle kendi kafanda. Güneş kremini süreyim, yatayım güneşin altında saatlerce. Bu da aynı şekilde ekstreme kaçtığı için sağlıklı olmayacaktır. Az önce bahsettiğim %2,5'luk değere kan şekeri çok güzel bir örnek. Yani kan şekerinin %2,5 daha fazla olması ya da daha az olması seni hala normal değerler arasında tutuyor. Normal kan şekeri mesela 80-85 arasında diyebiliriz. Bunun %2,5 fazlası hani 100, 110, 120'ye kadar normal olarak algılanıyorsa burada bir sıkıntı var. Kan şekerinin bu kadar yüksek olması, tabii ki hangi zamanda alındığının da önemi var. Yani sabah ilk saatlerde kalktığında biraz daha yüksek olacaktır. Kortizol de yüksek olduğu için. Ama normal şartlarda değerlendiriyoruz tabii bunları. Sürekli olarak bu kadar yüksek kan şekerine sahip olmak iç organlarını yıpratır, zarar verir. Yüksek şeker ilk başta kan damarlarına zaten zarar veriyor. Kandaki şekeri emen en önemli yapı hangisi? Kas kütlesi. Yani sen kandaki şeker ihtiyacını kas kütleni arttırarak gerçekleştirebilirsin. Ne kadar kas kütlen yüksekse kandaki şekeri kontrol etmen de o kadar kolaylaşacaktır. Çünkü kasın temel enerji birimi şeker. Senin kanındaki şeker miktarı bir çorba kaşığından daha fazla olduğunda ölüyorsun. Bu kadar hassas bir dengeden bahsediyoruz. Dolayısıyla karaciğer ve kas kütlesi. Karaciğer yaklaşık 2 yumruğun büyüklüğünde. Fakat kas kütlesi vücudumun her yerinde. Bunların ikisi de şekeri absorbe ederek kullanıyor. İnsülin hassasiyetini arttırmak istiyorsan yapabileceğin en etkili şeylerden bir tanesi kuvvet kapasiteni arttırmak, kaslarını dirence maruz bırakmak. Zaten bunu yaparken kan dolaşımının da hızlanacağı için kan damarlarının kas kapasitesi de, kondisyonu da artacağı için kan basıncının düzene girecektir, kolesterolün düzene girecektir, kan şekerin zaten düzene girecektir. Dolayısıyla kuvvetleneceğin için de kuvvet kapasiteni, tutuş gücünü arttıracağın için de genel olarak sağlığın iyiye gitmeme ihtimali yok. En önemli konulardan bir tanesi de stres kontrolünü sağlamak vücutta. Bahsettiğim gibi görünen stresler var, görünmeyen stresler var. Aynı zamanda iyi stres var, kötü stres var. Mesela egzersiz de bir stres ama iyi bir stres. Bunun miktarını da fazla yaptığın zaman, yani overtrain yaptığın zaman kendini, gereğinden fazla sistemi zorladığında bu da ekstra stres yaratacağı için kovayı taşıracaktır. Bu stres kontrolünü vücutta sağlamak çok önemli. Yani egzersiz faydalı diye sürekli olarak koşarsan, sürekli olarak ağırlık kaldırmaya çalışırsan, vücudun yorgun olmasına rağmen dinlenmesine fırsat tanımadan bunu tekrar edersen kesinlikle sağlığına olumsuz yansımaları olacaktır. Evet, bu bölümde de gerçek hayatta karşılaştığım bazı problemleri sizlere açıklamak istedim. Umarım kendi hayatınıza çıkarımlar yapabileceğiniz şeyler öğrenmişsinizdir. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.